Mesnevi'den seçmeler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırladı. Yapımcımız Ayşe Yürür. Teknik masada Sebiha Tan sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Hocam merhaba.
Merhaba da Sümeyra.
Evet, bu hafta Vezir'in hikayesinin son kısmına geldik.
Evet.
Vezir'in halveti bırakmayıp müritlerin ümidini kırması. Vezir halvetten seslendi. Ey müritler dedi. Benden şunu anlayın. İsa bana böyle haber verdi. Bütün dostlarından, bütün yakınlarından ayrıl, tek ol. Yüzünü duvara tut, yapayalnız otur. Kendi varlığından da halvet ol, dedi. Bundan böyle söze de izin yok. Dedikoduyla da işim yok benim. Elveda dostlar, ölmüşüm ben. Varımı yoğumu dördüncü kat göğe götürmüşüm ben. Artık gökyüzü altında zahmetler, mihnetler, içinde odun gibi yanmayacağım. Bundan böyle dördüncü kat göğün yücesinde İsa'nın yanında oturacağım. Her birini takdis ve taziz eyledi. Ona söylediğini aynen buna da söyledi.
Evet Sümeyra, şimdi bu vezirin hikayesinin aşağı yukarı sonuna doğru geliyoruz. Aslında Mevlana Hazretleri bu hikayeyi uzun tutmasının sebebi Müslüman topluluklarda da benzer problemlerle karşı karşıya olmamızdır doğrusunu isterseniz. Bu yüzden hikayeyi uzun uzadıya anlatıyor ve teferruatla anlatıyor ki biz de aynı problemlerle karşılaştığımızda nasıl davranacağımızı bilebilirim. Şimdi vezir hikayenin bu kısmında vezir kendisini halvete alıyor ve halvete aldığında da diyor ki İsa bana böyle haber verdi diye insanlar arasına çıkmaktan vazgeçiyor. Bu okuduğumuz kısımda üzerinde duracağımız ilk şey İsa bana böyle haber verdi cümlesi olacaktır. Biliyorsunuz bugün de aslında bazı insanlar istismar ediyorlar. Vezir de bunu istismar ediyor. Nasıl istismar ediyor? Şimdi peygamberle ahirete irtikal etmiş peygamberle görüştüğünü iddia ediyor bazı insanlar. Bugün de böyle iddiada bulunan insanlar vardır. Ama gerçekte böyle bir şeyin vaki olup olmadığını da iyice düşünmek lazım. Çünkü dinin vahyecisi Allah'tır. Ve Allah insanlara yeryüzünde nasıl yaşamaları gerektiğini aslında öğretir. Ve peygamber gönderir. Peygamberler de aslında hayatta oldukları sürece insanlara doğru yolu göstermek üzere vardırlar. Peygamberler vefatından sonra da insanlara ruhen gelip de doğru yolu göstermekle mükellef değildirler. Hatta hayattayken bile Kur'an-ı Kerim'e biz baktığımız zaman peygamberler sadece tebliğ etmekle mükelleftirler. Yani insanların inanıp inanmamaları hatta doğru yola gelip gelmemeleri de onların elinde bir şey değildir. Bu yüzden zaman zaman biz böyle şeylere, sözlerle karşı karşıya kalıyoruz. Böyle sözlerle iddiasında bulunan insanlara da çok fazla doğrusu aldırış etmemek lazım. Çünkü başka insanların, diğer insanların böyle bir görüşmenin olup olmadığından emin olması söz konusu olamaz. Böyle bir hüccet de bulunamaz. Yani böyle bir görüşme yaptığını delillendiremezler. Sadece insanlar bir kişiye inanırlar ve güvenilir. Onun sözlerine itibar ederler. Biz ise İslam dininin temel özelliklerinden bir tanesi de her şeyin hüccetle konuşulmuş olmasıdır. Delille konuşulmuş olmasıdır. Ve delil getirerek işlerin götürülmesi gerekmektedir. Ve yine burada halvet meselesi üzerinde duracağız etraflıca. Aslında kötü niyetli, burada vezirin olduğu gibi kötü niyetli ve art niyetli insanların istismar ettikleri şeylere baktığımız zaman prensip olarak doğru hususlardır. Doğru şeyleri alırlar ve yanlış işte kullanırlar. Bunu istismar ederler. Vezir de halvet meselesini işte istismar ediyor. Aslında normalde İslam'dan önceki dinlerde de halvet vardır. Ve Hazreti Peygamber'in hayatında da bu durumdan sıkça söz etmek mümkün. Ve yine İslam düşüncesinde ve İslam inancında itikaf dediğimiz Ramazan ayının son 10 gününde halvetin bir çeşidinden söz edilebilir. Bu konuda işte bizim fıkıh kitaplarımızda teferruatlı bilgi de vardır. Bu yüzden de biz vezirin kendisini istismar ettiği halvete koymasından hareket ederek halvet konusunda da biraz bilgi vermek istiyoruz dinleyicilerimize. Şimdi halvet kelime anlamı itibariyle baş başa kalmak demektir. Neden baş başa kalmaktır? Normalde dışarıdan bakıldığında insan tek başına bir yere, bir hücreye ya da bir odaya çekiliyor ama isim olarak halvet isim veriyorlar. Baş başa diyorlar. Demek ki orada iki varlığın olması lazım ki tek başına değildir. İşte o ikinci varlık da Allah'tır. Bu yüzden halvet deniyor. Çünkü normal şartlarda insan dünyada yaşarken masiva diye isimlendirdiğimiz Allah'ın dışındaki varlıklarla bağlantısını sürdürdüğü sürece onlardan kendisini soyutlayıp Allah'a yönelmesi zor oluyor. Bu sebeple de geçmişten beri geliştirile gelen, geçmişten beri sürdürüle gelen bir kültürdür halvet. Yani insan topluluklardan çekilir, bir kenara çekilir ve önce kendisiyle ilgili, sonra yaratıcısıyla ilgili, sonra da kainatla ilgili tefekküre dalar. Ve bu halvet geleneğine baktığımız zaman da yine Hazreti Peygamber'in vahiyden önce, peygamberlikten önce 40 yaş civarında toplumdan çekilerek zaman zaman Hıra mağarasına çekildiğini, orada işte birkaç aylık sürelerle ya da belli sürelerle halvet ettiğini de müşahede ediyoruz, şahit oluyoruz. Bizim siyer kaynaklarımız, Hazreti Peygamber'in hayatıyla ilgili, Hazreti Peygamber'in sözleriyle ilgili kaynaklar bunu etraflıca bize anlatıyorlar. Çünkü gerçekten de gündelik işlerin vaveylasından, işlerin gürültüsünden, patırtısından insanın hem kendisine vakit ayırması hem de alem hakkında düşünmesi mümkün olmuyor. Bu sebeple de insanın zaman zaman yalnızlığa çekilmesi gerekiyor. Kendisini dinlemek, alemi dinlemek, Allah'ı dinlemek, Allah'la bir bağlantı kurmak, onunla bir ünsiyet peyda etmek için halvete çekilmesi gerekiyor. Bu halvet meselesine baktığımız zaman önceki dinlerde de bundan söz etmek mümkündür. Yalnız halvet iki türlüdür. Yine bizim İslam kültürüne baktığımız zaman iki tür halvetten söz edilir. Bunlardan bir tanesi 40 gün süren ve çile de ismi verilen halvetten söz edilebilir. İkincisi ise itikaf dediğimiz daha resmi, daha bilinen bir tarzı vardır, yöntemi vardır bunun. Halvetin 40 gün sürmesiyle ilgili, neden 40 gün sürdüğüyle ilgili olarak da Kur'an-ı Kerim'de Araf suresi 142. ayet-i kerimesinde şöyle buyruluyor. Musa ile 30 gün sözleştik, buna 10 daha ilave ettik. Musa aleyhisselam biliyorsunuz Tur dağına çıkmak üzere toplumdan ayrılıyor ve Tur dağında 40 gün yalnız başına kalıyor ve oradan bir takım vahiyler alarak topluma geri dönüyor. Aslında Hazreti Peygamber'in de yine Risaletten önce Hıra mağarasına çekilmesi ve oradan vahiyle topluma dönmesine baktığımız zaman da bu Musa aleyhisselamın yaşadığı tecrübeyle benzer olduğunu da ne yapabiliyoruz? Çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bu yüzden biz halvet dediğimiz zaman insanın dünya meşgalelerinden sıyrılarak Allah'la baş başa kalmak, onun hakkında tefekkür etmek, sadece Allah hakkında değil, Allah hakkında tefekkür ettikten sonra onun yarattıkları hakkında da tefekkür etmek gerekiyor. Ve tabii bu halvet dediğimiz şeyin olmazsa olmaz yöntemlerinden, işlerinden bir tanesi de oruçlu olmaktır. Bu dönemde oruçlu olurlar halvette. Özellikle daha sonra İslam ibadet tarihine baktığımızda itikaf diye isimlendirilenin Ramazan ayı içerisinde olmuş olması da bunun oruçla bağlantılı olduğunu da bize tekrar gösterir.
Hocam, bildiğimiz oruç mu yoksa daha özel bir şekli var mı? Hani böyle birkaç gün iftar yapmadan?
Evet, yani bunun aslında bizim normal şartlarda ki bizim tuttuğumuz oruç aslında Müslümanlara has, Hazreti Peygamber döneminde Allah'ın kılmış olduğu bir oruçtur. Bize farz kılmış olduğu bir oruçtur. Önceki zaten oruç, İslam'dan önceki oruç zaten 24 saat süren bir oruçtur. Hı hı. Bir yemek yiyerek sürdürülen bir oruçtur. Ama tabii hem tasavvuf geleneğinde hem de diğer hususlara baktığımız zaman bunun birkaç gün sürdüğünü de söylemek mümkün. Çünkü manevi alanla bağlantı kurabilmek aslında biraz önce söylediğimiz gibi dünyevi unsurlardan ne kadar sıyrılırsanız o kadar manevi alanla bağlantı kurabiliyorsunuz. Bu yüzden de özellikle çilehanelere giren dervişlerin seyri sülükleri çerçevesinde oruçluklarının zaman zaman uzadığına da şahit oluyoruz. Yani bir günlük oruç değil, belki birkaç günlük oruç tuttuklarını da söyleyebiliyoruz. İkinci tür oruçtan bahsetmiştik. Bu ikinci tür oruç da itikaf diye isimlendirilen Ramazan ayının son 10 gününde camilerde tutulan şeydir, halvettir. Bununla ilgili olarak da yine Kur'an-ı Kerim Bakara suresi 125. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. İbrahim ve İsmail'den tavaf edenler, itikafa girenler, ruku ve secde edenler için evimi temizleyin diye ahit aldık. Demek ki bu ayetten de anlıyoruz ki Hazreti İbrahim'in dininde de, Hazreti İbrahim'in hayatta olduğu dönemde de itikaf dediğimiz, halvet dediğimiz bir şeyden söz ediliyor. Ve yine Hazreti Peygamber zamanına gelinceye kadarki dönemde de Mekke'de yaşayan insanların zaman zaman Kabe'de itikafa girdiklerini, orada işte dünyevi işlerden ele tek çekerek, oruçlu bulunarak mevcut hali, alemi, Allah'a ve kendilerini tefekkür ettiklerini, manevi alanda bir bağlantı kurma için gayret gösterdiklerine de şahit olmaktayız. Şimdi bizim bu özellikle itikaf dediğimiz ikinci halvet alanına baktığımız zaman orada üç tür şeyden bahsetmek mümkün, halvetten bahsetmek mümkün. Bunlardan bir tanesi vacip olan halvet, ikincisi sünnet olan halvet, üçüncüsü müstahap halvet. Yani buna aynı zamanda biz itikaf da diyoruz. Vacip olan bir insan söz verirse, yani nasıl ki kurban kesmeye biz ahdederiz, işte filanca işimiz olursa bir kurban keseceğiz deriz. O kurbanı kesmek nasıl vacip olursa, yani farz olursa, bizim lisanımızda söyleyecek olursak farz olursa, insan da eğer benim şu işim hallolursa ya da ben şu işlerimden kurtulursam Allah için 3 gün itikafa gireceğim ya da Allah için 5 gün halvete çekileceğim diye bir nezir tuttuğunda, adak adadığında bunu yerine getirmesi vaciptir. Bunu ne yapamaz? Ya ben o zaman söylemiştim deyip üzerinden geçemez. İkincisi ise bizim sünnet dediğimiz itikaftır ki bu da aslında Müslümanlar arasında çok yaygındır. Günümüzde de çokça yaygındır. Ramazan'ın son 10 gününde ya da işte 7 günü girenler de var. İtikafa giriyorlar, mescitlere giriyorlar. Bunlar orada zaten gün boyu oruçlular, akşam yemek yiyorlar, camiden dışarıya çıkmıyorlar. İbadetle, Kur'an-ı Kerim okumakla, zikirle ve tefekkürle iştigal ediyorlar. Bir de müstahap itikaf dediğimiz bir itikaf vardır ki zaman zaman insanlar gerçekten de dünyevi işlerden bunaldıklarında kendilerini yalnızlığa atarlar. Bu yalnızlığa atarlar tabii modern dünyadaki gibi hani bir kenara çekilip oturmak, boş boş oturmak, boş boş durmak anlamında değil. Bir kenara çekildiklerinde orada itikaf şeyle, ibadetle, zikirle, Kur'an-ı Kerim okumakla ve tefekkür etmekle geçirirler. Buna da biz müstahap itikaf diyoruz. Tabii tasavvufta bu daha teferruatlı, daha detaylı bir biçimde vardır İslam tasavvufta. Buna da biz çile diyoruz. Bunların en azı 40 gün sürüyor. Özellikle Mevlevilik, işte Mevlana Hazretleri'nin burada mesnevisini okuyoruz biz. Mevlevilik söz konusu edildiğinde en zor çilesi, en zor olan tasavvuf ekollerinden, yollarından bir tanesi Mevleviliktir. Bunların çilesi 1001 gün sürer. Yani 25 erbain derler. Yani neredeyse 3 yıla yakın bir süre alır ve çok da ağır bir çilesi vardır bunların. İşte dergahta kalırlar. Burada doğru dürüst bir yatak yüzü de görmezler. Sürekli kendilerine verilen ödevler neyse onu yerine getirirler. Hatta burada çilenin kırılmasından da söz konusudur. Mesela bir gün bile izinsiz oradan dergahtan ayrıldıklarında, şeyhten ayrıldıklarında ya da mürşitten izinsiz olarak dışarı çıktıklarında da çileleri kırılmış olur. Baştan yeniden başlamak durumunda kalırlar.
Ve oruçlu olurlar değil mi hocam?
Evet, oruçlu olurlar. Ve işte mürşidin kendisine göstermiş olduğu zikirleri yaparlar, evratları yaparlar. Tefekkür edecekse onlara tefekkür ederler. Bütün bu işler aslında bugün modern insan açısından bakıldığında böyle çok şey gibi gelebilir. Anlamsız ve lüzumsuz gibi gelebilir. Ama insan için en kıymetli olan şey kendisidir, kendi varlığıdır. Eğer biz kendi varlığımızı gerçekten iyi bir insan olarak sürdürmek istiyorsak ve gerçekten de varlığımızla ilgili olarak sahici ve gerçek bilgiler elde etmek istiyorsak bu da bizim yöneleceğimiz işlerden bir tanesidir. Bunu yapan insanlar da vardır. Özellikle Ramazan itikafı dediğimiz itikafı çokça insan bu memleketimizde tutuyorlar, yapıyorlar. Ona da şahit oluyoruz. O yüzden de hiç olmazsa bizim müstahap itikaf diye isimlendirdiğimiz birkaç günlük itikafa da aslında insanların girmelerini de buradan tavsiye etmekte doğrusu bir beis yoktur. Çünkü hem insan kendisinin ne olduğunu anlayabilir hem de Rabbi ile olan münasebetini daha güçlü ve daha kuvvetli hale getirebilir. Burada tabii şunu da hemen ifade etmek lazım. Rabbimizle olan bağlantımızı daha güçlü hale getirmemiz aslında bizim menfaatimize olan bir şeydir. Hani dünyadan ele tek çekmek anlamına gelmez. Dünyada biz yaşarken normal hayatımızda, gündelik işlerimizde uğraşırken dürüst olmamızı sağlar, namuslu olmamızı sağlar, başkalarına yardım etmemizi sağlar. İyi bir insan olarak hayatımızı sürdürmemizi sağlayan şeylerdir bunlar. Bütün bunların arka planında bu sözünü ettiğimiz iyi bir insan. Bizim mutasavvıfların sözünü ettiği şey şudur. İnsanı kamil dedikleri, tam bir insan haline gelmek lazım. Başkalarına kötülük yapan, durup dururken başkalarına çelme takan, işte burada vezirin düşündüğü gibi, yaptığı gibi insanlara kötülükle uğraşan bir insan olmamak için bu işe yarar. Şimdi burada hemen şunu da doğrusu söylemekte fayda var. Dedik ki giriş kısmında vezirde olduğu gibi iyi ve doğru işleri kötü insanlar istismar ederler ve onunla insanları da kandırırlar, kendilerini de kandırırlar. Burada vezirde görüyorsunuz ne yapıyor? İsa Aleyhisselam'dan haber aldığını söylüyor. Evet. Aslında bununla kendisinin değerini artırmak istiyor. Gerçekte de belki de böyle bir şey yok. Ve beytin son kısmına geldiğimizde de yine diyor ki bundan böyle dördüncü kat göğün yücesinde İsa'nın yanında oturacağım. Yani hemen kendi makamını da birdenbire İsa Aleyhisselam'ın sağ yanına tarafına çıkarmış oluyor. Gerçekte de bu böyle kolay işler değillerdir bunlar. Ve burada iddia edildikleri gibi de değildir. Şimdi bu tabii İsa Aleyhisselam'ın dördüncü kat gökte olması ve vezirin de kendisini onun yanına atma düşüncesi biliyorsunuz Hristiyanlıkta yaygın olarak bilinen bir görüştür bu. İsa Aleyhisselam ölmemiştir, göğe çekilmiştir. Çünkü Hristiyan düşüncesinde İsa Aleyhisselam zaten normal bir insan değildir. Yani tanrılık tarafı olan ve insanlık tarafı olan bir varlıktır. İsa Aleyhisselam aslında insanları kurtarmak için tanrı suretiyle yeryüzüne gelmiş, insan suretiyle yeryüzüne gelmiş bir varlıktır Hristiyanlıkta. Bu böylece de kendisini feda ederek, hani kendisinin ölmesine müsaade ederek, bir şey kendisini feda ederek insanlığı kurtarmıştır. Ve yine ilah olduğu için baba, oğul ve kutsal ruhtaki üçlemesinde olduğu gibi oğul ilah olduğu için, zaten ölümsüz olduğu için de yine Tanrı'nın yanındaki, büyük ilahın yanındaki, baba ilahın yanındaki yerini almıştır. Bu Hristiyan inancında da yaygın olarak vardır. Mevlana Hazretleri bu şeyi vezirin dilinden, Hristiyanlığı istismar eden vezirin dilinden de anlatmış oluyor bu inancı. Bizlere de duyurmuş oluyor böylece.
Peki. Devam edelim. Vezirin her emiri ayrı ayrı velat yapması. Neden sonra o emirleri birer birer çağırdı, baş başa görüşüp konuştu. Her birine İsa dininde hakkın vekili ve benim halifem sensin. Öbür emirler sana tabidirler. İsa tamamını senin taraftarın ve yardımcın etti. Emirlerden baş kaldırıp isyan eden olursa onu tut, ya öldür yahut hapset. Ama ben sağ iken bunu kimseye söyleme. Ben ölmedikçe reisliğe talip olma. Ben ölmedikçe bu sırrı açığa vurma. Saltanat ve galebe davasına kalkışma. İşte şu tomar ve onda Mesih'in hükümleri. Bunu ümmete fasih bir tarzda oku, dedi. Vezir her emiri ayrı ayrı şunu söyledi. Tanrı dininde senden başka naip yoktur.
Evet, biraz önce dile getirdiğimiz gibi görüyoruz ki vezir aslında halvete gerçekten de iyi bir niyetle girmiyor. İnsanlardan kenara çekilmiş olmasının sebebi gerçekten de iyi niyetli olarak değil. Allah'a yaklaşmak ve Allah'la o bağlantısını kuvvetlendirmek gibi bir niyetle halvete çekilmiyor. Ya tam tersi bir tezgah kurmak, bir hile kurmak, bir tuzak kurmak maksadıyla giriyor. Ve halvette bulunduğu sürece de yalnız kalıyor. Kimse de yanına yaklaşmıyor. İşte tuzağını da burada gerçekleştiriyor. Çünkü o kendisini aynı zamanda o zalim krala karşı da sorumlu hissediyor. Bir an önce de görevini yapmak istiyor. Şimdi burada üzerinde duracağımız şey bu kötü niyetli vezirin Hristiyan emirleri, 12 biliyorsunuz kabile var. Bu 12 kabilenin reislerini tek tek çağırarak onların her birine kendisinden sonra naip olarak onu atadığını ve kendisine yazılı bir belge almak üzere bir tomar vereceğini söylüyor. Ve her biri şimdi bunun aynısını tekrar ediyor. Dolayısıyla insanlar ne yapıyorlar böylece? Bu emirler, arkalarında da birer topluluk var onların çünkü. Bu emirler vezirin vefatından sonra, vezirin ölümünden sonra ne yapacaktır? Her birisi vekillik iddiasında bulunacaktır. Dolayısıyla bu iddiadan sonra da onlar arasında bir kavganın ve gürültünün baş göstermesi söz konusudur. Zaten Mevlana Hazretleri bunu da biraz sonra anlatacak. Ama biz burada bu hikayenin, bu farklı farklı görüşlere sevk etmesinden şunu anlamalıyız. Bizim hayatımıza baktığımız zaman, Müslüman topluluklara baktığımız zaman da aynı problemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Şu anda gerçekten de Müslümanlar arasında belki onlarla, hatta yüzlerle ifade edecek fırkalardan bahsetmek mümkündür. İşte bu fırkalaşmayı misal olsun, bu fırkalaşmanın kötü bir şey olduğunu, kötü niyet insanların ya da kötü niyetleri şeytanların bir vesvese olduğunu anlatmak üzere Mevlana Hazretleri bu misali veriyor. İlla vezir gibi bir sahtekarın gelip de insanlara böyle söylemesi gerekmez. Aynı şeyi şeytan da yapabilir. Aynı sözleri, buradaki vezirin sözleri nefisler de söyleyebilir. Gerçekten de biz şunu görüyoruz bizim Müslüman topluluklarda. Farklı fırkalar var ve bu fırkalar en doğru olduklarını kendileri, yani en doğrunun kendileri olduğunu hep iddia ediyorlar. Peki neden böyle bir iddiada bulunuyorlar? O şundan: ya nefisleri söyletiyor ya da bunu şeytan söyletiyor. Burada vezir olarak müşahhas hale getirilmiş Mevlana Hazretlerinden, ama bu şeyi, tefrikayı, bu farklı görüşlerin ortaya çıkmasını sağlayan şey insanın ya nefsidir ya da şeytandır. Burada üzerinde durmamız gereken hususlardan bir tanesi de şudur: mutlak doğru benimki olarak bakmamak lazım. Çünkü İslam düşüncesi aslında İhtilafa müsaade etmiştir. Yani farklı görüşlere müsaade etmiştir. Çünkü farklı görüşlerin olması normaldir, tabidir. Çünkü insanların her birinin aynı zihinde, aynı kabiliyette, aynı kavrayışta olması söz konusu olamaz. Bu sebeple de farklı farklı anlamaları, farklı farklı kavramaları, Kur'an-ı Kerim'i de öyle kavramaları, Hazreti Peygamber'i de farklı kavramaları söz konusudur, mümkündür. Buna aslında İslam cevaz verir. Peki neye cevaz vermez İslam? İslam fırkalaşmaya cevaz vermez. Yani grup grup olmaya ve bu grupların kendi aralarında mücadele ederek, kendi aralarında işi kavgaya, gürültüye varmasına kadar götürmesine müsaade etmez. İşte vezirin ya da bizim açımızdan meseleye baktığımız zaman nefislerimizin ya da şeytanın bize vereceği vesvese şudur: yani en doğru görüş seninkidir, ötekiler sapkınlıktadır. Bu yüzden ötekiler doğru yola gelinceye kadar onlarla kavga etmelisin, onlarla işte cederleşmelisin tarzında bir şey verir. Halbuki bizim mezhep imamımız da aynı zamanda İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin şöyle bir sözü vardır. O diyor ki, benim görüşüm doğrudur. Ama yanlış olma ihtimali vardır. Daha önce de söyledik zannediyorum bunu. Ama muarızımın görüşü de yanlıştır. Lakin doğru olma ihtimali vardır. Bir başka şey de şunu bilmeliyiz. İzafiyet dediğimiz, zaten Mevlana Hazretleri'nin en çok üzerinde durduğu şey budur. Çünkü insanların dış dünyada olan şeyleri, bu Kur'an-ı Kerim de olabilir, Hazreti Peygamber'in sünneti de olabilir, anlama ve kavramaları farklı farklı olabilir. Her birimiz kendimizde bulundurduğumuz özelliklerimiz münasebetiyle farklı kavrayabiliriz. Bunu normal karşılamamız lazım. Ve bunu karşılıklı olarak bir mücadele unsuru olarak görmememiz lazım. Ve özellikle fırkalaşma dediğimiz şeye, farklı farklı gruplara bölünerek karşı karşıya, birbirimize karşı hale gelmemeye mani olmamız gerekiyor. İşte Kur'an-ı Kerim de bunu Enfal suresi 46. ayet kerimesinde şöyle dile getiriyor: Allah'a ve Resul'e itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra rüzgarınız, diye ayet-i kerimede var, rüzgarınız elinizden gider. Sabredin, Allah sabredenlerle beraberdir. Müfessirler buradakini gücünüz olarak ifade ediyorlar. Rüzgarı devletiniz mi? Evet, rüzgar kelimesini devletiniz olarak tercüme ediyorlar. Topluluğunuz olarak tercüme ediyorlar, yorumluyorlar. Gerçekten de Allah Enfal suresinde böyle bize bir tavsiye vererek tehlikeyi Kur'an-ı Kerim'de de bize gösteriyor. Bunun sebebi şudur: İnsanların her birinin aynı şeye, her hususta aynı şeye inanması ve her hususta aynı şeyi düşünmesi mümkün değildir adeta. Farklı farklı olmaları da çok insani bir şeydir. Ama biz burada bileceğiz ki işte Mevlana'nın aslında mesnevisinde baştan aşağı bu vardır. Biraz sonra da bu gelecek. Bu farklı farklı gibi gözüken şeylerin ama ana hususlarda, ana caddelerde aynı olan hususlarda bu ayrı gibi görülen şeylerin bir bütün içerisinde olduğunu, bütünlük ifade ettiğini de unutmamamız gerekiyor. Bu sebeple de biz görüşlerimizden dolayı, farklılıklarımızdan dolayı en üstün biziz. Ve en doğru biziz, ötekilerin hepsi yanlıştadır, doğruya getirilmesi gereken insanlardır gözüyle ne yapmamız lazım? Bakmamız lazım. Bizim İslam düşüncesinin temel şeylerinden, prensiplerinden bir tanesi şudur: kim arnını yere koyuyorsa, kim kıbleye yöneliyorsa, kim Allah'a ve Resulüne tabi oluyorsa onlar tekfir edilemez, onların aleyhinde söz söylenemez, onlarla ancak yardımlaşılabilir tarzındadır.
Evet, peki hocam. Vezirin hikayesinin son kısmını bitiremedik. Haftaya yine kaldığımız yerden devam edelim. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Mesnevi'den seçmeler.